Ayrım 16. Yetişin Çocuklar, Selçuk Şirin. Sayfa 197. 5. Bölüm. Bu çocuklar da bizim. Sadece kendi çocuklarımızı dert etmek yetmiyor. Kitabın bu son bölümünde önümüzdeki dönemde anne baba olarak ülkede değiştirmekle mükellef olduğumuz, çocuklarımız için atmak zorunda olduğumuz adımların altını çizeceğim. Çünkü çocukları fanusta yetiştirmiyoruz. Onlar evden dışarı adım attıklarında bizim doğrudan kontrolümüzde olmayan süreçlerin içinde yetişiyorlar. Toplumsal, siyasal, ekonomik bağlam çocuk yetiştirmede aile kadar etkili. Neden kendi çocuklarımız kadar başkalarının çocuklarını da dert etmemiz gerektiğine ısrarla vurgu yapıyorum? Çünkü bizim çocukların geleceği başka çocukların geleceğinden ayrı düşünülemez. Çocuk gelişimi sadece kendi evinizin içinde başlayıp sizinle çocuğunuz arasındaki ilişkiyle sonuçlanacak bir süreç değil. Elbette sizin ebeveyn olarak bu süreçte belirleyici bir rolünüz var. Ama hikayeyi tek başınıza yazmaya kalktığınızda kaş yaparken göz çıkarma olasılığınız çok yüksek. O nedenle sadece kendi çocuğumuzu dert etmekle yetinmeyip başkalarının çocuklarını da dert etmemiz gerekiyor. Çünkü hikayenin geri kalan kısmını onlar beraber yazacak. Günün sonunda bizim çocuklar evden çıktıktan sonra o çocuklarla birlikte yeni bir hayat kuracaklar. İşte tüm bu nedenlerle elimden geldiğince başka çocukların dertlerini anlamaya ve anlatmaya, onların dertlerine ortak olmaya çalışıyorum. Çünkü sadece kendi çocuğumuzu yetiştirmekle bitmiyor işimiz. Yaşadığımız toplumu, yaşadığımız dünyayı da dert etmemiz gerekiyor. Öyle olmasa New York'ta oturup bu satırları size yazmak için bu kadar uğraşmazdım zaten. Ben de tıpkı sizin gibi kendi çocuklarımızın geleceği için dert ediyorum başka çocukları. Çocuk ve gençler üzerine kafa yoran herkesin aklında tutması gereken 3 rakam. 7,5 milyon şiddetli maddi yoksunluk yaşayan çocuk. Kaynak TÜİK. 5,2 milyon ne işte ne okulda olan genç. Kaynak OECD. 1,6 milyon Suriyeli mülteci çocuk. Kaynak UNICEF. Maruzatımı anlatabildiysem şimdi gelin hep beraber Türkiye'de çocuk olmak gerçekliğini veriler ışığında ele alalım. TÜİK verilerine göre Türkiye'deki çocukların %38'i yoksulluk içinde değil, şiddetli maddi yoksunluk içinde yaşıyor. Bu toplamda 7,5 milyon çocuğa denk geliyor. Bu rakama yaklaşık 2 milyon mülteci çocuğu da ekleyin. 10 milyon sınırına yaklaşan yoksul ve özel desteğe muhtaç çocuk nüfusumuz var. Yani İsviçre'nin toplam nüfusundan daha fazla yoksul çocuğumuz var. Resmin tamamını görmek için gençlere de bakalım. Nüfus çok. O nüfus içinde çocuk ve gençlerin oranı yüksek. TÜİK verilerine göre yaşları 15-29 yaş olan toplam 18 milyon gencimizin yaklaşık 5 milyon 200 bini ne eğitim görüyor ne de çalışıyor. Madem ülkelerden gidiyoruz, bu rakam Norveç nüfusuna denk. O halde özetlersek ülkemizde acil ihtiyacı olan 15 milyon çocuk ve genç nüfus var. Eğer ülke olarak bu çocukları kendi çocuklarımız kadar dert etmezsek, kendi evimizde yapıp ettiklerimiz çocuklarımızın geleceğini umduğumuz kadar belirlemeyecek. Çünkü bizim çocuklar bu çocuklarla aynı ülkede yaşayacak. O nedenle ebeveyn olmak biraz da bu çocukları dert etmek demek. Kendimiz için değilse bile çocuklarımız için dert etmek demek. Çünkü hepsi bizim çocuklarımız. Yoksulluk döngüsüne mahkum çocuklar. Gelin çocuk yoksulluğu meselesine biraz daha derinden bakalım. Bildiklerimizi bilmeyenlerle paylaşalım. Bu bölümdeki verileri TÜİK ve BETAM'ın sitelerinden aldım. İlki malum devletin kendi istatistik kurumu. İkincisi de Bahçeşehir Üniversitesi bünyesinde bir veri araştırma kuruluşu. Resmi olarak şiddetli maddi yoksulluk AB kriterlerine göre bireylerin hayatlarına düzgün bir şekilde devam edebilmeleri için asgari ihtiyaçların temini olarak ölçüyor. Bu ölçüme göre yan sayfadaki tabloda BETAM toplam 9 ekonomik göstergeden 4'ünü yerine getiremeyen hanelerde yetişen çocukları şiddetli maddi yoksulluk yaşayan çocuk olarak kabul ediyor. TÜİK verilerine dayanan analize göre ise Türkiye için ortaya çıkan manzara maalesef içler acısı. Daha önce bahsettiğim gibi Türkiye'de çocukların %38'i şiddetli maddi yoksunluk içerisinde yetişiyor. Bu toplam 7,5 milyon çocuk demek. Bu oran İsviçre'de %1'in altında. 2015 yılında Bulgaristan'ın en kötü durumda olduğu bu sıralamada Türkiye 2016 yılında ivme kaybederek en dibe düşmüş bulunuyor. Avrupa'da çocuklarını bizden daha yoksul koşullarda yetiştiren başka bir ülke yok. Burada bir tablo var. Kaynak TÜİK 2014, 2015 ve 2016 Gelir ve Yaşam Koşulları Anketi, Mikro Veri Seti ve Betam. Alt kalemlere göre çocuklarda şiddetli maddi yoksunluk 2014-2016. Alt kalemler, şiddetli maddi yoksunluk. Yoksun çocuk sayısı 1000 kişi olarak 7.510.000. Yoksun çocukların oranı yüzde olarak %38. Yoksun çocukların oranı 2015'te %36.4. Yoksun çocukların oranı 2014'te %36.2. Alt kalem ısınma. Yoksun çocuk sayısı 5.554.000. Yoksun çocukların oranı %28.1. Yoksun çocukların oranı 2015'te %20. Yoksun çocukların oranı 2014'te %19.1. Beklenmeyen harcamalar. Yoksun çocuk sayısı 7.491.000. Yoksun çocukların oranı 2016'da %37.9. Yoksun çocukların oranı 2015'te %37.4. Yoksun çocukların oranı 2014'te %33.3. Beslenme. Yoksun çocuk sayısı 8.065.000. Yoksun çocukların oranı 2016'da 40.8. Yoksun çocukların oranı 2015'te %40.3. Yoksun çocukların oranı 2014'te %39.2. Tatil. Yoksun çocuk sayısı 13.983.000. 2016'da yoksun çocukların oranı %70.7. 2015'te yoksun çocukların oranı %75.8. 2014'te yoksun çocukların oranı %74.6. Televizyon, yoksun çocuk sayısı 25.000. 2016'da yoksun çocukların oranı %0.1. 2015'te yoksun çocukların oranı 0.3. 2014'te yoksun çocukların oranı %0.3. Çamaşır makinesi, yoksun çocuk sayısı 227.000. 2016'da yoksun çocukların oranı %1.1. 2015'te yoksun çocuk oranı %1.5. 2014'te yoksun çocukların oranı %2.3. Otomobil, yoksun çocuk sayısı 9.585.000. 2016'da yoksun çocukların oranı %48.4. 2015'te yoksun çocukların oranı %50.5. 2014'te yoksun çocukların oranı %53. Telefon, yoksun çocuk sayısı 15.000. 2016'da yoksun çocukların oranı %0.1. 2015'te yoksun çocukların oranı %0.1. 2014'te yoksun çocukların oranı %0.1. Kira ve faturalar. Yoksun çocuk sayısı 8.589.000. 2016'da yoksun çocukların oranı %43.4. 2015'te yoksun çocukların oranı %47.5. 2014'te yoksun çocukların oranı %51.3. Bunun en önemli nedeni barınma ve beslenme gibi temel ihtiyaçlardan yoksun olan çocukların oranının çok yüksek olması. Örneğin Türkiye'deki çocukların %40'ının evinde beslenme sorunu var. %28'i evinde ısınma sorunu yaşıyor. Ve tabii şu da var, çocukların %70'i tatile gidemiyor ama hepsinin evinde televizyon mevcut. Uzun okul dışı dönem için tehlikeli bir alaşım bu. Yoksulluk prangası nesilden nesile miras kalıyor. Betam raporunda da ifade edildiği gibi yoksul doğan bir çocuk, çocukluğunun büyük kısmını şiddetli bir yoksunluk içinde geçirdiğinde genelde ömür boyu yoksul kalıyor. Hatta sonraki nesillere de bu yoksulluğu miras bırakıyor. Bunun nedeni yoksulluğun başta beyin gelişimi olmak üzere sağlıktan eğitime geniş bir alanda çocukların normal bir şekilde yetişmesine ket vurması. Öyle ki daha ana rahminde yoksul çocuklar akranlarından fiziksel olarak ayrılıyor. Yoksul bir çocuk doğum anında düşük kiloyla başlıyor hayata. Ardından gelişimin en hızlı olduğu ilk 36 ayda yetersiz beslenen çocuklar gerek fiziksel gerek zihinsel bakımdan akranlarından geriye düşüyorlar. Daha sonra bu riskler katmerlenerek artıyor. Okul öncesi eğitim kurumlarına katılımdan kaliteli okullara devama kadar neredeyse her alanda yara üstüne yara alıyor bu yoksul çocuklar. Sonrasını ise biliyorsunuz, ortaokulda lise yıllarında okul terkle başlayan, vasıfsız işçilikle devam eden ve sonrasında bir sonraki kuşağa geçen bir kısır döngü. Tablo karamsar ama Cem Karaca'nın o meşhur şarkısında söylediği gibi yoksulluk elbette kader olamaz. Yeter ki hepimiz meseleyi dert edelim, bu çocuklara kendi çocuklarımız gibi sahip çıkalım. Bu sayfada yoksulluk döngüsüyle ilgili bir tablo var. Bir bebek resmi, yoksul çocuklar daha ana rahminde akranlarından fiziksel olarak geriye düşüyor. Bir okul öncesi çocuk resmi var. İlk 36 ayda yetersiz beslenen çocuklar gerek fiziksel gerek zihinsel bakımından akranları kadar gelişim gösteremiyor. Bir okul çocuğu resminin yanında okul öncesi eğitime katılamayan, kaliteli okullara devam edemeyen çocuklar okulu terk edip hayata vasıfsız işçilikle başlıyor. Ve en son olarak genç bir adam resmi ve dar gelirli ebeveynler yoksulluğu bir sonraki kuşağa miras bırakıyor. Ve de bu yoksulluk döngüsü tekrar bebekten başlıyor. Ne yapmalı? Çocuk yoksulluğu bize has bir sorun değil. Dünyadaki çocukların yarısı yoksulluk içinde yaşıyor ama son yıllarda bu oran hızla düşüyor. Kalkınma uzmanları yıllardır bu soruna çare arıyor, buluyorlar da. Hal böyle olunca elimizde hangi reformun ne kadar etkili olduğuna dair zengin bir repertuar var. Bu bağlamda bildiklerimiz şunlar. Her sorunda olduğu gibi çocuk yoksulluğunu da azaltmanın ilk adımı sorunu dert etmektir. Teşhis olmadan tedavi olmuyor. Bu bağlamda önümüzdeki dönemlerde çocuk yoksulluğunun gündeme gelmesi çözüm için önemli bir adım olabilir. Somut olarak çocuk yoksulluğunu ve bu yoksulluğun çocuklar üzerindeki yıkıcı etkisini azaltmak için benim önerilerim şöyle. Doğum öncesi prenatal dönemde yoksulluk sınırındaki annelere temel sağlık hizmetlerine ek olarak gıda yardımı sunmak zorundayız. 0 ile 36 aylık dönemde çocukların temel sağlık ve barınma ihtiyaçlarını karşılamak ve bundan daha da önemlisi bu dönemin çocuk gelişiminin en kritik dönemi olduğunu topluma anlatmak zorundayız. 36 ile 66 aylık dönemde yani okul öncesi çağda özellikle yoksul çocuklar için kaliteli bir okul öncesi hizmeti sunmak zorundayız. Tüm kalkınma iktisatçılarının üzerinde hemfikir olduğu sihirli bir formül varsa o da budur. Çocuk yoksulluğunu azaltmanın temel mekanizmalarından biri yoksul kadınların ekonomik konumunu iyileştirmektir. Bu bağlamda kalkınma reformları tasarlanırken yoksul kadınları eğitime ve istihdama katan politikalara öncelik vermek zorundayız. Son olarak Türkiye'de çocuk yoksulluğu coğrafi bölgeler arasında büyük farklılık gösteriyor. Güneydoğu Anadolu, Akdeniz ve Kuzeydoğu Anadolu bölgelerinde yaşayan çocukların neredeyse yarısı şiddetli maddi yoksulluk içinde yetişiyor. Önümüzdeki dönemde hayata geçecek reformlarda önceliği bu bölgelere vermeliyiz. Gençlerin umudunu kıran bu tabloyu değiştirmek zorundayız. Gençlerimizin ne kadar mutsuz olduğunu anlatmıştım. Bu mutsuzluğun pek çok nedeni var. Ama bu nedenler içinde belki de en önemlisi onların gelecek kaygısı. Çünkü resmi istatistiklere göre 15-29 yaş arası gençlerin %30'u ne okulda, ne bir kursta, ne de bir işte. Cinsiyete göre atıl genç oranı tablosunda da göreceğiniz gibi OECD ülkeleri içinde Türkiye en yüksek atıl genç oranına sahip ülke. Bu tabloyu daha evvel paylaştığım gençlerin mutsuzluğuna dair grafikle yan yana incelediğimizde meselenin birbirinden bağımsız olmadığını görüyoruz. Gençler geleceklerinden umutlu değil. Gençlerle ilgili bu tarz karşılaştırmalı verilere bakınca bir nokta hep gözden kaçıyor. Ülkemiz hem nüfus bakımından hem de genç nüfusun genel nüfusa oranı bakımından diğer OECD ülkelerinden çok farklı bir demografik yapıya sahip. Ülkemizde yaşayan insanların yarısı 30 yaşın altında. OECD ülkeleri içinde bizden daha genç ülke yok. Atıl durumda bulunan gençlerin oranını incelerken bu noktayı akılda tutmakta fayda var. Zira örneğin bu tabloda bizden sonra gelen İtalya'da ortanca yaş bizden 12 yaş daha yüksek. Yani bizde nüfusun yarısı 30 yaşın altındayken İtalya'da nüfusun yarısı 42 yaşın altında. Bu da tek başına anlamlı değilse şu noktayı hatırlatayım. Nüfus artış oranı da bizde İtalya'nın neredeyse 3 katı. Tabii bir de İtalya, Yunanistan ve İspanya'nın bu listeye dönemsel ekonomik krizden dolayı girdiklerini hatırlatmak gerek. Tabii gençlerle ilgili verilere bakınca bize özgü başka bir sıkıntı daha ortaya çıkıyor. Cinsiyet ayrımcılığı. Yan sayfadaki grafikte de göreceğiniz gibi genç kadınlarla genç erkekler arasında çok ciddi bir makas var. Özellikle 20 ile 24 yaş arası gençlere baktığımızda cinsiyet farkı dehşet verici boyutta. Genç kadınların %48'i ne okula ne de bir işe gidiyor. Oysa bu oran erkeklerde %18. Aslında sadece erkekler üzerinden bir kıyaslama yapıyor olsaydık ciddi olarak OECD ortalamasından ayrılmadığımıza hükmederdik. Çünkü bizdeki her sorunda olduğu gibi gençlerin sisteme dahil olmasında da sorun aslında kadınları eğitim ve istihdam süreçlerinin dışında tutmaktan kaynaklanıyor. Biraz daha derine gidersek sorunun eğitimde başarı farkından kaynaklanmadığını da görebiliriz. Zira yıllardır üniversite giriş sınavlarında kadınlar erkeklerden daha başarılı. Peki sorun nereden kaynaklanıyor? Pek çok kız çocuğu okula gitmiyor. Okula gidenlerin önemli bir kısmı liseyi bitiremiyor. Türkiye %60 oranıyla bu alanda OECD'de en berbat durumdaki ülke. Fırsat verilse okuyacak pek çok kız çocuğu daha ortaokula, liseye adım atmadan sistemden kopuyor. Bu ve benzeri verileri çoğaltabiliriz. Ama bu kitabın muhatabı anne babalar olduğu için burada kesiyorum. Amacım kendi imkanlarımızla ev ortamında bu tabloyu değiştirmek için yapabileceğimiz şeylere odaklanmak. Eğer toplum olarak bu konuda ne yapılması gerektiğine kafa yoruyorsanız, yol ayrımındaki Türkiye, ya özgürlük ya sefalet adlı kitabıma göz atmanızı öneririm. Çünkü dünyadaki kız çocuklarını eğitmeden, onları ekonomik üretim süreçlerini en iyi şekilde hazırlamadan, katma değeri yüksek üretime geçen ülke yok. Dolayısıyla eğer geleceğimize yatırım yapmak istiyorsak ilk başta genç kızlarımızın okul terk sorununa acil bir çözüm bulmalıyız. Aynı şekilde eğer gerçekten dünya ile rekabet etmek istiyorsak genç kadınlarımızı istihdama katmak zorundayız. Evet, buradaki grafik cinsiyete göre atıl genç oranı. OECD üye ülkelerin iş gücüne, eğitime ya da kursa katılmayan 18-24 yaş arası gençlerin oranı 2016. Türkiye'de %48, Meksika'da %38, Kolombiya'da %37, Costa Rica'da %33, İtalya'da %28, Şili'de %27, Yunanistan'da %24, İspanya'da %22, Polonya'da %20, İsrail'de %19, Fransa'da %18, Portekiz'de %18, Macaristan'da %17, İrlanda'da %16, Slovakya'da %17. OECD ortalaması erkek ve kadın olarak %18. İngiltere'de bu oran %17, ABD'de %16, Letonya'da %15, Yeni Zelanda'da %15, Estonya'da %14, Finlandiya'da %13, Kanada'da %12, Belçika'da %11, Avustralya'da %11, Avusturya'da %11, Letvanya'da %11, Almanya'da %10, Norveç'te %9, İsveç'te %8, İsviçre'de %7, Hollanda'da %7, Slovenya'da %7, Danimarka'da %7, İzlanda'da %5. Kaynak OECD. Tahmin ediyorum ki paylaştığım verilere bakarken içinizden şöyle bir ses geçiyordur. Ama hocam insanlar anne olup çocuk yetiştirmeyi seçiyor olabilir. Doğru, bundan daha güzel ne olabilir ki? Peki eğitilmiş bir anne adayı yetiştirmek hem o annenin yetiştireceği çocuk hem de ülke için daha iyi olmaz mı? Çünkü çocuk gelişimine dair tüm veriler bize eğitimli annenin çocuklara yapacağımız en büyük yatırım olduğunu gösteriyor. Bizleri yetiştiren annelerin böyle bir fırsatı olmamıştı. Benim annem mesela ilkokul mezunu. Fırsatı olmadığı, köyde ortaokul olmadığı için okuyamamış. Dünyada gördüğüm anneler içinde en başarılı anne, bana göre benim annem. 5 çocuğunun hepsini üniversiteye göndermiş, başarılı insanlar yetiştirmiş. Ama şimdi ben anneme bakıp herkese aynı reçeteyi öneremiyorum. Çünkü koşullar değişti. Annemin zamanında bir köy ortamında ilkokul mezunu okur yazar olmak, Türkiye ortalamasının üstünde bir eğitime sahip olmak demekti. O nedenle 21. yüzyılda eğer dünyayla rekabet edecek yeni nesiller yetiştirmek istiyorsak, işe genç anne babaların eğitiminden başlamalıyız. Yapılan tüm araştırmalar gösteriyor ki toplumsal kalkınmanın ilk hamlelerinden biri özellikle kadınların eğitim ve istihdamının önünü açmaktır. Formül basit, daha sağlıklı ve başarılı çocuk yetiştirmenin yolu genç kadınlara daha iyi eğitim vermekten geçiyor. 16. ayrımın sonu. Sayfa 210.